Zaman Tüneli.
Yeni bir Zaman Tüneli programından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Bir haftalık bir aradan sonra zaman tekrar sizlerle bizleri buluşturdu.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, bu haftaki zaman tünelinde sizlere dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kumandan ve devlet adamlarından birinden bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz şahıs aynı zamanda Türk İslam tarihinin de önde gelen simalarından. Timur Han'dan bahsedeceğiz. Timur Han 11 Mart 1336'da Semerkand'ın güneyinde Kes şehrinde dünyaya geldiği zaman Cengiz Han'ın ölümünün üzerinden 110 yıl geçmişti. Timur'un babası Gürgani ailesinin mensuplarındandı ve Barulas kabilesinin reisi Turagay'dı. Şimdi buna Turgay diyorlar. Timur Han giriştiği bir harpte ayağından yaralanarak topal kaldığı için Aksak Timur veya Timur Lenk lakabıyla anılırdı. Asil bir Türk ailesine mensup olmakla beraber hanlığı hazır bulmamıştı sevgili dinleyiciler. 15 yaşını bitirdiği zaman iyi ata binerdi. Nişan yüzüğünden ok geçirecek kadar güzel yay kullanırdı. Babası sağlığında kabile reisini bırakarak elini ayağını dünya işlerinden çekmiş bir medreseye çekilmişti. Hayatının son yıllarını huzur ve sükun içinde geçirmek istiyordu. Ancak Timur Han kabına sığmayan bir mizaca sahipti. O babasının dünyaya küserek bir tarafa çekilmesini ve dervişlerle, medrese mensuplarıyla görüşmesini ve bunun dışında hiç kimseyle görüşmemesini bir türlü anlayamıyordu. Buna babasına bunun sebebini sordu bir gün. Ve babası, oğlum dedi, dünya denilen şey yılan ve akrep dolu bir tastan daha iyi değil. Ben ondan bıktım. Fakat sana aynı şeyi tavsiye etmem. Sen ecdadının kahramanlıklarına tevarüs edecek tek kimsesin. Timur Han bu sözleri, babasının bu sözlerini ölünceye kadar unutmadı sevgili dinleyiciler. Ecdadının kahramanlıklarına tevarüs etmek için çalıştı. Medreseye sık sık giderdi. Kıyafetleri pejmürde ancak kafaları zengin olan alimlerle konuşur, onlardan nasihat alırdı. Babasının anlattığı kahramanlık hikayelerini ve daha önceki Türk İslam devletlerinin yıkılış sebeplerini dinlerdi. Müzik Yıllar geçti sevgili dinleyiciler. Timur gelişiyor, maceralara atılıyor ve her yerde kendisini tanıtıyordu. Çağatay Hanlarının Semerkant valisi Kazgan Han, Timur'daki bu cevheri görmüştü. Ondan faydalanmak için onu ordusuna binbaşı yapmıştı. Timur sayesinde birçok zaferler kazandı ve ona kızı Olcay Türkan'ı verdi. Fakat beyler ve kumandanlar arasında çıkan bir anlaşmazlık neticesinde Kazgan Han öldürülünce yerine geçen oğulları ona layık olduğu itibarı göstermediler. Timur doğduğu yere döndü. Sonraları Turluk Han'ın yanında hizmeti kabul etti. 1360'da Tümen Bey oldu. Ordu arasında şöhreti giderek artıyordu. Turluk Han bir gün gelip Timur'un istiklal sevdasına düşeceğini, beylik iddiasına girişeceğini anlayınca onu Semerkant'taki Moğol beylerinin emri altına vermek istedi. Timur bunu kabul etmedi. Mücadeleye girişti. Türklerde bir söz vardır. Yalnız kılıç tutan el hükümdarlık asasını tutabilir. İşte Timur bu asayı almak için teşebbüse girişti. İlk zamanlar yüzlere, binlere kumanda eden Timur, zamanla on binlere, yüz binlere kumanda etmeye başladı. Cemaati büyüdü. Mücadelesinde muvaffak olmuştu. Yıllar geçti. Nihayet 1369'da Emir Hüseyin'in ölmesi üzerine Mavera-ün-Nehre tek başına sahip oldu. 1369'da o yıl Belh şehrinde Akkeçe üzerinde oturtularak hükümdar ilan edildi. Altın süslemeli taç giydi. O gün vezirlerine ideallerini söyledi. Artık bütün dünyaya hakimiyetimizi kabul ettirebiliriz. Türklerin Orta Asya'yı terk etmesi üzerine bu bölge Moğolların hakimiyetine girmişti sevgili dinleyiciler. Moğollar birkaç huruç hareketiyle topraklarını genişletmiş ve neredeyse Asya'nın tamamına hakim olmuşlardı. Çok zalim bir topluluk olan Moğol milleti zamanla İslamiyet'i kabul etmiş ve İslamiyetleri de güzel olmuştu. İşte Timur da İslamiyet'i kabul eden Moğol kabilelerinden birine mensuptu. Ancak Türk tesiri sebebiyle Türkçe konuşuyordu. Moğol ırkıyla bir alakası kalmamıştı. Onun için kaynaklar kendisini Türk büyükleri arasında zikrederler. Timur Han olduğu sene 1370-80 yılları arasında eski Türk Moğol İmparatorluğu'nun 1/4 haritadan silinmişti sevgili dinleyiciler. 1/4 ve en kuvvetlisi kuzeyde ayakta kalmıştı. Altın Ordu adıyla anılan bu devlet Rusya'yı hakimiyeti altına almıştı. Timur bu Altın Ordu devletini tamamen ele geçirdi. Kafkaslar onun eline geçti. İran onun eline geçti. Bağdat onun eline geçti. Hindistan'ı ele geçirmekte de hiçbir zorluk çekmedi. Nasıl bir Allah var ise yeryüzünde de bir tek hükümdar olmalıdır. Allah tektir, teki sever. Bir ormanda iki aslan olmaz, bir dünyada iki hükümdar olmaz diyordu. Evet, hadiseler onu büyük Türk kahramanı Yıldırım Bayezid'le karşılaştırdı sevgili dinleyiciler. Sultan Yıldırım Bayezid bir taraftan batıda Haçlılar ordusuna karşı muzaffer savaşlar vermiş, Osmanlı Devleti'nin hudutlarını genişletmişti. Bir yandan da İstanbul'u kuşatarak Bizans İmparatorluğu'nun 1000 yıllık tarihine son vermek yolundaydı. Ancak tarih boyunca hiçbir zaman sönmeyen fitneler, fesatlar bu iki hükümdarın arasının bozulmasına sebep oldu. Arada giden gelenler, söz taşıyanlar, tezviratta bulunanlar bu iki hükümdarı birbirine düşürdü. Bir takım yanlış anlaşılmalar neticesinde iki ordu 1402'de Ankara yakınlarında Çubuk'ta karşılaştılar ve kanlı bir meydan savaşı verdiler. Destan kahramanlarına layık bir celadetle dövüşmesine rağmen kendi safında bulunan Sırpların, eski Anadolu beyliğine mensup askerlerin ve bazı kumandanların ihanetine uğradı Sultan Bayezid mağlup ve esir düştü, orduları dağıldı. Bilahare malum Yıldırım Bayezid Timur'un esaretindeyken kahrından vefat etti. Evet, Timur Han muzaffer yürüyüşüne devam etti ve Akdeniz sahillerine kadar yürüdü. Ancak Anadolu'da fazla kalmadı. Derhal memleketine döndü sevgili dinleyiciler. Ve memleketine döndüğü zaman imparatorluğunun hudutları Rusya'dan Hindistan içlerine, Akdeniz'den Çin'e kadar genişlemişti. 3 yıl kadar dinlendikten sonra 200 bin kişilik bir ordu ile Çin'e yürümek üzereyken 19 Şubat 1405'te vefat etti. Evet, Timur Han büyük bir cihangir ve yüksek vasıfları olan bir kumandandı. Yıldırım Bayezid'le olan savaşları sebebiyle Osmanlı tarihçileri haksız olarak kendisini kötülemektedirler. Tarihte iki Türk büyüğü arasında geçen bu hadise bırakalım böyle aralarında geçtiği gibi kalsın. Timur Han da çok büyük hizmetler yapmıştır. Kendisi çok malumatlı ve zekiydi. Bilginlere, sanatkarlara çok saygı gösterirdi. Nitekim Hindistan'da yaşamış İslam alimlerinden bir tanesi İmam Rabbani ismiyle maruf olan Şeyh Ahmet Serhendi kendisi için Timur Mürt, iman Bürt demiştir. Yani Timur öldü, imanı da beraberinde götürdü. Yani Asya'daki Müslümanların hakimiyeti, güçlülüğü Timur Han'dan sonra zahir oldu. Ve yine anlatılır kendisiyle ilgili bir türbe önünden geçerken türbenin halılarının silkelendiğini görmüş, sormuş bu Şahın Nakşibend'in türbesidir deyince o halıların arasına girerek o tozlardan, bu türbenin tozlarından ben de istifade etmek isterim demiş. Timur Han sert olmakla beraber, haşin ve celalli olmakla beraber son derecede cömert, alimlere, sanatkarlara saygı gösteren, onları himaye eden de bir mizaca sahipti sevgili dinleyiciler. Vefatından sonra o koca imparatorluk parçalandı. Ancak eski şevketli günler bir iki asır daha devam etti. Ondan sonra Timur'un torunları yalnızca Hindistan'da hüküm sürmeye devam ettiler 19. yüzyıla kadar. 19. yüzyılda İngilizler Timur oğullarının bu son payitahtını da işgal ederek bu hanedanı tarihe gömdüler.
Tavan Arası.
sevgili dinleyiciler, Topkapı Sarayı'nı gezenler arka bahçede sahile yakın bir yükseltinin üzerinde çok zarif küçük bir kameriye görürler. Dört küçük direk üzerine zarif bir kubbe oturtulmuştur altın kaplama. En üzerinde güzel bir alem pırıl pırıl parlamaktadır. Bu küçücük kameriye iftariye köşküdür sevgili dinleyiciler. Bu iftariye köşkünü Sultan İbrahim yaptırmıştır. Sultan İbrahim, Sultan 1. Ahmet'in oğludur. Ve ağabeyi 4. Murat'tan sonra tahta çıkmıştır. Tahta çıktığında uzun süre kapalı yerde kalmaktan hoşlanmadığı, açık havada bulunmayı ve dolaşmayı sevdiği için sarayın bahçesinde manzarası çok güzel olan bir yerde her tarafı açık, 4 sütun üzerinde kubbeli minik bu köşkü yaptırmıştı. Burada oturmayı, bilhassa yaz ramazanlarında burada iftar etmeyi sevdiği için burası iftariye köşkü diye anılmıştır. Şimdi bu köşk Topkapı Sarayı'nı gezenler tarafından Revan ve Bağdat köşklerinin avlusunda yine çok güzel bir manzaranın bulunduğu yerde ziyaret edilmektedir. Çok zarif, güzel bir hatıradır Sultan İbrahim'den. Sevgili dinleyiciler, Kubilay Han, Cengiz Han'ın 4. oğlu Tuluy Han'ın oğludur. Yani Cengiz Han'ın torunu, meşhur Hülagu'nun da dedesidir. 1259 yılında ağabeyi Mengü Han öldüğü zaman 45 yaşında bir cihan imparatorluğu tahtına oturmuştu. 1276 yılında Çin'i fethetmiş ve bu arada Pekin şehrini kurmuştu. Kendisine unutulmaz ata veya Büyük Kağan gibi büyük ünvanlar, yüce ünvanlar verilmişti. Ordusunun giyimine, kuşamına, intizamına ve temizliğine son derece düşkündü Kubilay Han. Askerleri savaş sırasında dahi her zaman sabah olur olmaz ellerini, yüzlerini yıkar ve tıraş olurlardı. O çağlarda Çinliler dünyanın en eski medeniyetlerinden birine sahip oldukları halde Türk ordusundaki temizliğe, hele bilhassa diş temizliğine ve diş fırçalamasına yabancı kalmışlardı. Hatta diş fırçalamanın neye yaradığından habersizdiler sevgili dinleyiciler. Büyük Çin fethinin tamamlanmasına az bir toprak parçası kaldığı günlerdeydi bu anlatacağımız olay. Bir sabah Türk askerleri yine ırmak boyunda el yüz temizliği yapıyor, dişlerini yıkıyorlardı. Onları uzaktan izleyen Çin askerleri şaşırıp kaldılar sevgili dinleyiciler. El yüz ayak yıkaması tamam da bunun yanında bu diş ovalamanın ne demek olduğuna, dişlerine sürdükleri fırça yerine geçen elyafın ne olduğunu hakikaten çok merakla takip ettiler. Zira Türk ordusuyla Çin kuvvetlerinin arası sadece bir ırmakla sınırlı olduğundan Türklerin hareketlerini Çinliler takip edebiliyorlardı. Nihayet aralarında müzakere ederek şu neticeye vardılar. Türkler bizi yemek için dişlerini biliyorlar. Eğer yenilip ellerine düşersek halimiz yamandır. Bu Çin ordusundaki maneviyatı bir anda çökertti sevgili dinleyiciler. Çin ordusu askerleri kaçmaya başladılar. Çin cephesi korkudan bomboş kaldı. Karşılarında düşman bulamayan Türk ordusu da rahatça fethi tamamladı. Bu hadise de sevgili dinleyiciler, Türklerin çok eski zamanlardan beri diş temizliğine emniyet verdiklerini gösteren bir hadise. Efsane deseniz ateş olmayan yerden duman çıkmaz deriz ve muhtemelen bunda gerçek payı var ki kitaplara, kaynaklara geçmiş. Sevgili dinleyiciler, dilimizde öyle kelimeler var ki birbirinden çok farklı manaları gelebiliyor aynı zamanda. Bunlardan bir tanesi de atik kelimesi. Atik deyince pek çok kimsenin ilk aklına gelen atak, cevval, hareketli manasıdır. Halbuki bundan başka manaları da var. Mesela atik aynı zamanda eski manasına gelir. Asar-ı Atika var ya, eski eserler. Asar-ı Atika Müzesi mesela. Asar-ı Atika Nizamnamesi. Atik burada eski manasına gelir. Mesela Ahdi Atik var, Tevrat. Ahdi Cedid var bir de, Cincil. Yeni Ahit, Eski Ahit. Burada eski manasına geliyor. Ancak tarihimizde çok daha önemli olan bir başka manası var. Atik kelimesi eski dilde azatlanmış, serbest bırakılmış manasına gelir. Hazreti Ebu Bekir'in bir ismi de Atik'tir. Cehennem ateşinden kurtulmuş manasına. Osmanlı tarihinde Atik Ali Paşa var mesela. Atik Sinan var. Buradaki Atik azat edilmiş manasına. Demek ki bunlar vaktiyle köleydi. Daha sonra azat edildi ve bunu lakap olarak isminin başında tuttu. Atik Ali Paşa. Yani azatlanmış, hürriyetine kavuşmuş Ali Paşa. Mesela meşhur Mimar Sinan içinde kayıtlarda Atik Sinan ismi geçer. Azatlı manasına geliyor bu Atik kelimesi. İstanbul'da Atik Ali Paşa Camii var mesela. Bu eski Ali Paşa değil, efendim azatlanmış Ali Paşa. Ama bir de Atik Valide Camii var. İşte o eski Valide Camii manasına geliyor. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da Marmara kıyısında bir semt var. Adı Moda. Kadıköy'e bağlı bir semt. Çok kimse belki merak eder buraya niçin Moda denmiş diye. Evet, bunun sebebi şu. İstanbul'a yerleşen İngilizler başlangıçta burada otururlardı sevgili dinleyiciler. Ve en yeni modalar da buradan çıkar İstanbul'a yayılırdı. İşte ondan dolayı buraya Moda demişler. Bir de moda ile ilgili bir söz vardır sevgili dinleyiciler. Burun ama moda burnu derler. Ahmet Vefik Paşa'nın dediğine göre alay amacıyla efendim kibirliler, uzun ve sivri burunlar için bu tabir kullanılır. Evet, burun ama moda burnu, yani burnu Kaf Dağı'nda manasına, evet, modadan gelme bir tabir bu. Sevgili dinleyiciler, zaman tünelinin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Zaman tüneli.